Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Odağı programına hoş geldiniz efendim. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamla beraber yine yeniden yepyeni bir Söz Odağı programıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli hocam, hürmet ederim, saygılar sunarım.
Estağfurullah, teşekkür
ederim. Eksik olmayın. Efendim, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi.
Evet.
Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye'nin dört bir yanında aileye yönelik çok özel programları oluyor. Çok özel etkinlikler, organizasyonlar gerçekleştiriliyor. 15-21 Mayıs'ta ülkemizde Aile Haftası olarak değerlendiriliyor. Ailenin son kalemiz olan ailenin her zamankinden daha çok gündemde olduğu, üzerinde titizlenildiği, hassasiyet gösterildiği, adeta üzerinde titrendiği bir dönemdeyiz. Çünkü maalesef elimizde bir aile kaldı.
Evet.
Maalesef.
Maalesef.
Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Belediyesi'nin, yine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işte İstanbul İl Aile Müdürlüğü'nün ve diğer paydaş kuruluşların gerçekleştirdiği önemli bir programdaydınız. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde birlikte yaşamak, ailenin güçleri, güçlükleri ve hikayesi, ailemiz, geleceğimiz konulu bir programdı. Orada bir sizin de takdiminiz oldu, konuşmanız oldu. İki suretin, şimdi burayı montaj edeceğim çünkü sayı şöyle oldu sayfa. Orada suretten sirete günümüz ailesinin güçlükleri ve güçleri üzerine konuşuldu. Siz de iki suretin birliği kültür ve edebiyatımızda aileyi mevzu ettiniz, anlattınız. Bizim Söz Ola programımızda da dinleyicilerimiz tarafından çokça alaka gören konular, bu mevzular oluyor bunlar üzerine konuştuğumuzda. Bugün Söz Ola programımızda bu iki suretin birliğini, kültür ve edebiyatımızdaki aileyi konuşsak derim.
Evet.
Ne dersiniz? Neleri öne çıkartmak istersiniz?
Evet.
Bugün edebiyat dünyamızdan yola çıkarak o birbirinden kıymetli edebiyatçılarımızın gerçekten kulaklarımıza ve kalplerimize kazınması gereken sözlerinden, mısralarından, bercestelerinden, beyitlerinden yola çıkarak aileye dair neler söyleyebiliriz efendim?
Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi daha önemli bir mevzumuz yok yani.
Değil mi? Ya evet. Çok güzel söylediniz.
Ya daha önemli mevzumuz yok. Çünkü aile öyle bir kurum ki alternatifi yok.
Yok. O da giderse neyimiz kalacak?
Ya her gibi. Kurumun bir alternatifi vardır. Kurarsın, inşa edersin ama aile yok olursa ailenin ifasını, görevini ne ifade edecek yani? Onun bir alternatifi yok. Dolayısıyla alternatifi olmayan bir şeyi korumaktan bahsediyoruz. Çünkü kendisini korumakla geleceğimizi koruyacağımız bir şeyden bahsediyoruz.
Evet.
Kendisinin bozulmasıyla geleceğimizin bozulmasından bahsediyoruz. Bu o kadar önemli bir konu ki, şimdi bir insan yetiştirme diye bir mevzu var. Şimdi bu mevzu devletin birinci mevzu. Beka meselesi diyor ya Cumhurbaşkanımız. Aslında beka meselesi.
Evet.
Şimdi şeyin, Tanpınar merhumun bir romanında geçen çok kıymetli bir sözü vardır.
Nedir hocam?
Diyor ki, cahilsin, okur öğrenirsin.
Cahilsin, okur
öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok, yetiştirirsin. Paran yok, kazanırsın. Her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur.
İnsan bozulmaya görsün.
Ya, bunun çaresi yoktur. İşte o bozulan şeyi tekrar yapmak için harcayacağımız mesai, emek, efendim zaman, onu korumaktan çok çok daha pahalıya mal oluyor. Eminim. Yani bozulan bir şeyi yapmak, hani şey der ya, Yahya Kemal der ki, Süleymaniye'yi iki tane hamal tut, eline iki tane balyoz ver, Süleyman'ı aşağı indirir. Ama bir Süleyman'ı da yapman için bir Mimar Sinan lazım, bir kanunu lazım der. Bir de o devir lazım. İnsanların bir şeyi bozmasındaki gayreti, hiçbirimizin aklı almıyor. İnsan niye aileyi bozmak ister falan diyorsunuz. Ama şu anlaşılmış. Yani aileyi bozduğumuz zaman şöyle bir şey var. Basit bir benzetme yapmak isterim. Yani
lütfen.
İşte maddenin atomu var. İşte atomu bozduğunuz zaman madde bozuluyor. Ortaya korkunç bir enerji çıkıyor ve bu enerji yok ediyor yani. Şimdi aile milletin atomu. Millet bir kütle düşünsek atomu ne aile? Merkezi o, çekirdek o, ya en ufak yapı taşı o yani. Ona fazla bulaşmak lazım. Bulaştığın zaman işte tam bir felakete gidiyor. Şimdi bunu bizim dert edinmemiz lazım. Şimdi bazı dertler var. Tanpınar'ın dediği gibi insanın bozulmasına giden yolu tıkamamız lazım. Şimdi bizim dinimizin gerçekten çok güzel, çok bariz bir ayrıcalıklı vasfı var.
Nedir o vasıf hocam?
O da şu. Cenab-ı Hak bir şeyi durup dururken yasaklamıyor. Haram etmiyor. Önce ona giden yolları tıkıyor yavaş yavaş yavaş. Ondan sonra yollar tıkanınca zaten gidemiyorsun harama yani. Kötülüğe, günaha. Şimdi öyle bir şey Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Hani hoca bir köye gitmiş. Köpekler buna saldırmışlar. Yerden taş alacak. Alamıyor, kaldırım yapmışlar taşları. Bu nasıl köy ya diyor. Bütün köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar diyor. Yani böyle bir şey olur mu diyor. Yani enteresan. Dolayısıyla hakikaten bizim dahil olduğumuz, olamadığımız, ülkemizin işte sorumlu olduğu, olamadığı, aileyi yıkan dehşet güçler var. Ya müdahale edemiyorsunuz. Bilhassa sosyal medya, işte sosyal medyayla beraber işte basın, görsel basın, yazılı basın. Bütün dünyanın oklarına muhatapsınız. Kaçını bertaraf edeceksin ki yani? Dolayısıyla canhıraş bir şekilde aileyi korumamız gerekiyor ki sonuçta şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Malumunuz çok çok değerli bir uyarısı var Hazreti Ali Efendimiz. Çok değerli uyarısı var. Diyor ki Allah rızkınıza kefildir.
Allah rızkınıza
kefildir. Dert ona etme. Sorun yok. Evet. Dert etme. Ama imanınıza kefil değildir. Rızkınız kadar imanınızın da dert endişesinde olun diyor. Bak bu büyük bir söz bu.
Asıl hocam rızıktan daha ziyade yani bize çünkü ebedi hayatımızda elimizdeki tek geçer akçe ve tek işe yarar zenginliğimiz o iman. Asıl en çok onun üzerine titizlenip evet. Titrememiz icap etmektedir.
Evet mübarek açıkça uyarmış diyor ki kardeş senin diyor imanın da endişen duyuyor. Rızık zaten garanti bir şey yok yani. Ama insan Sa'di-i Şirazi'nin bir sözü vardır merhumun der ki zavallı ömrüm. Kışın ne giyeceğim, yazın ne yiyeceğim diye geldi geçti gitti diyor. İnsanın rızık için taşıdığı endişenin onda birini var ya ailesi için, çocuğu için, ülkesi için taşısa var ya ülkedeki her şey çok daha yerine oturacak. Ama hepimiz geçen bir çok güzel bir video vardı. İki tane ceylan dövüşüyorlar. Boynuz boynuna vermişse dövüşüyorlar. Uzaktan iki tane aslan da aslan bunu izliyor tam bunları. Bunların gafil halini bir gördü hocam. Aslan nasıl koşuyor biliyor musun? Bunlar hala dövüşüyorlar. Aslan geldi bunların birisini böyle aldı işte pençesine, dişine, dişledi. Öbürü zor kaçtı, o kaçamadı. Aslan gelmiş bunlara saldırmış. Bunlar hala birbiriyle boğuşuyorlar. Muazzam ve mükemmel bir görseldi yani. Şimdi bizim yani her şeyi bir tarafa bırakıp bir an evvel ailemize sahip çıkmamız lazım. Çünkü oranlar, rakamlar o kadar korkutucu ki. Maalesef. Yani mesela diyor ki efendim boşanma oranları evlilik oranlarını geçti. Sonuç bu. Sonuç bu tamam. Niye geçti? Ne oluyor yani? İki şöyle bir şey söylediler. Dediler ki boşanmaların %80'i ilk 5 yıl içinde oluyor. Evliliğin ilk 5 yıl içinde. Orada bir rakam verildi. Ben şaşırdım. Ne oldu efendim? O zaman şöyle bir şey olacak. Hı hı. Herkes bunu bildi. Şu an duydu mu değerli izleyicilerimiz? Bunu hı hı. Duydular. Oğlu vardır, kızı vardır, gelini damadı vardır. Veya kendisi işte yeni evlenmişti. Kardeşim 5 yıl sabret. Sabret. Bir şey yap o 5 yıl sabret. Ya, tamam mı? Ya rakam belli. Boşanmaların %80'i ilk 5 yıl içerisinde oluyor. Demek ki insanların birbirine ülfeti o 5 yılda anca sağlanabiliyor. Bu basit bir şey. Çünkü insan Ya ki bazen kendi evladıyla anlaşamıyor ya. Kendin doğurmuşsun, büyütmüşsün, anlaşamıyorsun, kavga ediyorsun. Hiç tanımadığın bir insanla, bambaşka bir insana evleniyorsun, bir yuvaya giriyorsun. Bu kolay bir şey değil. Ülfet kolay bir şey değil. Yani dolayısıyla ben şimdi ne yapacağım? Ya 5 yıl nasıl sabredebilir? 5 yıl bir şekilde eşimle benim sabretmem lazım. Yani geçiyor, tamam, kavga ediyoruz, tartışıyoruz, bir şey oluyor. Ya hanım bey bir dakika ya, 5 yıl daha dolmadı, dur bir sabredelim, sabredelim dememiz lazım bir şekilde. Dolayısıyla bu nasıl olacak? Şimdi ben orada ben şöyle, yani edebiyatçılarımızın bir şey, edebiyat deyince hocam maalesef çok tarihimiz bizim edebiyatımızdan ibaret desek var ya, az laf değildir bu. Fakat Yahya Kemal der ki 1932-33'te bir yazı yazıyor, diyor ki Türklerin manevi hayatı varken muhteşem bir edebiyatı vardı. Eğer bir gün Türklerin manevi hayatı olursa yine muhteşem bir edebiyatı olacak diyor.
Hocam bu müthiş söz, günün sözü ya. Altını çizelim bir kez daha. Türklerin manevi hayatı varken
muhteşem bir edebiyatı vardı.
Bir gün tekrar
eğer Türklerin manevi hayatı olursa muhteşem bir edebiyatı olacak diyor.
Yahya Kemal
Tanzimat'tan belirgelen edebiyatımızı bir facia olarak görüyor. Yani ona karşı kendisi de şair sonuçta. Mesela diyor ki bizim hece vezliymiş, aruz vezliymiş, bunlar kim ayrı diyor. Bunlar iki tane ulu ırmaktı. Aynı okyanus akarlardı diyor. Nedim'le Karaca olan ne farkı vardır diyor. Müthiş tevhidi, vahdeti bakış vardır onda. Allah rahmet etsin. Bizim edebiyatımız her şeyimizdi. Her şeyimiz edebiyatımıza söylüyorduk. Düşünün, naatlar yazmıştı edebiyatımıza. Mevlid yazmıştı edebiyatımıza. Biraciyeler yazmıştı. Tevhidler yazmıştı. Biz peygamberimizi edebiyatla sevdik. Cenab-ı Hak edebiyatla sevdik. Biz tarihimizi edebiyatla yazdık. Kelamımızı, fıkhımızı hep tefsir edebiyatta yaptık. Edebiyat büyük bir iştir bizim için. Ama sonra Batı edebiyattan yönlendiğimiz zaman işte bir takım şeyler düştü. Dolayısıyla şimdi ben şunu söylüyorum. Kardeşim sen şimdi Fuzuli bir şair, sıradan bir şair göremezsin.
Asla.
Nabi bir
şey şair. Şeyh Gali bir sıradan bir şair olarak göremezsin.
Bu insanların da mesela Şeyh Galip'te çocukla ilgili bir yazı almıştım ben. Muazzam bir çocuk felsefesi var bu adamın. Oturup konuşmak lazım müstakilen. Yani Şeyh Galip'e çocuk nasıl büyütülmesi lazım? Şimdi Fuzuli'ye göre nasıl büyütülmesi lazım? Bunlar, hani Dostoyevski'nin bir muhteşem sözü var. Der ki, basitçe söylüyorum. Dostoyevski der ki, insana dair olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Yani ben size edebiyat ve ekonomiyle konuşurum, edebiyat ve siyasetle konuşurum, edebiyat ve tarih, edebiyat ve aile, her şeyi konuşabilir. Yani Fuzuli'nin, Şeyh Galip'in, işte efendim Mehmet Akif'in dahil olmadığı bir konu yoktur. İnsana dair. Biz bunları hor gördük, hakir gördük, küçük gördük. Şimdi en basitinden burada ben konuşurken şunu fark ettim. Şairlerimizin özellikle üzerinde durduğu konu şu.
Nedir?
Şu özellikle. İki insan, bir insan olamıyorsa o ailede çatışma kaçınılmaz oluyor. Temel espri bu.
Sen ben yok, biz var.
Evet, yani bunu bir şekilde sağlaman. Nasıl sağlayacaksın bunu? Şimdi burada bir şiirle girmiştim. İki eşittir bir diye bir şiir var. Kimin şiiri bu? Hiç alakasız bir şey düşünebilir insan ama Özdemir Asaf'ın bir şiiri var. İki eşittir bir. Ben şimdi bunu gördüm. Allah Allah, iki eşittir bir olamaz ya. İki eşittir iki olur yani. Nasıl bir olabilir ki diye düşündüm. Derken şiiri okuyorum.
Lütfen.
Diyor ki, kim o deme boşuna. Benim, ben. Şair söylüyor bunu. Kim o deme boşuna. Benim, ben. Öyle bir ben ki gelen kapına baştan başa sen. Şimdi bakın ne kadar güzel bir şey. Şimdi biz ne diyoruz? Efendim evde bu Özdemir Asaf'ın bu çok güzel şiiri temelde Fuzuli merhumun Leyla ile Mecnun'da. Leyla ile Mecnun sadece bir hikaye değil, bir aşk hikayesi değil. Ben şimdi şunu diyebilirim. İnsana dair, hayata dair her mevzuyu ben sizinle Leyla ile Mecnun üzerine konuşabilirim. Bak her mevzu konuşabiliriz. Yani bir kız nasıl yetiştirilir, düğün nasıl yapılır, kız nasıl istenir, erkek kimdir, aile nedir, her şeyi konuşabilirsin. Orada Mecnun'un bir duası var. Diyor ki, daim anı bende zahir eyle. Lütfet iki sureti bir eyle. Dua diyor.
Ya
Rabbi diyor. İki sureti bir eyle. Bizi ikilikte bırakma ya Rabbi diyor. Ya bir kocanın duası bu ya. Affedersin, karının da duası bu olacak. Karı koca diyecek ki ya Rabbi, Füzulî'nin duasını amin diyeceğiz. Ya Rabbi iki sureti bir eyle.
İki sureti bir eyle.
Bir eyle. Şimdi bu nasıl olacak? Bunu merhum Mevlana Hazretleri'nin çok nefis bir hikayesinden örneklendirmiştik. Yani Mevlana Hazretleri bir metaforik kullanılma, bir sembollerle kısa bir hikayeyi anlatıyor. Kıssadan hisse yani. Diyor ki bir gün sevgili diyor evdeydi, kapı çaldı. Aşık gelmek istiyor. Aşık kimdi? Sevgili, gitmek isteyendi sonuçta yani. Kapıyı çaldı. Sevgili dedi ki kim o? Kapıdaki dedi ki ben. Sevgili dedi ki içeriden ben de ben. İki ben bir eve sığmaz.
Sığmaz.
Bak işte anahtar bu. İki en bir eve sığmaz. Aşık meseleyi anlamadı diyor. Gitti bayağı bir dolaştı, geldi kapıyı çal tekrar. Ne kadar zaman geçtiyse anladı bir şeyler. Dedi ki kim o diye sevgili tekrar sordu. Aşık kapıda dedi ki sen. Ha şimdi gel dedi işte bak şimdi gel. Ve Mevla Hazretleri orada çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki nerede bir kavga varsa orada bir ben vardır.
Bir dakika. Nerede bir kavga varsa, bir kavga orada varsa, benlik.
Orada ben vardır. Biri ben
benliğin olduğu yerde huzur
olmaz. Nerede bir kavga varsa birisi ben dediği içindir. Çünkü şu ben dediğim zaman karşıdaki özneye de ben deme hakkı doğuyor ya. Basit bir şey bu. Hani çok güzel bir kıssadır. Rivayete göre Hazreti Musa güya şeytanla karşılaşıyor. Şeytana diyor ki bak diyor senden nasihat mahat öğüt alınmaz. Sen lainsin. Ama insanlara bir tane öğüt verseydin ta peygamber karşısında kalınacak hali yok. Hangi öğütü verirdin? Bir öğüt vermeye kalksaydın. Dedi ki diyor ey Musa ben deme. Ben bir defa ben dediğim Allah'ın huzuruna ebediyen kovuldum. Sakın ben deme dedi diyor. Şimdi bu kıssa gerçek, realiteye önemli kardeşim. Ama büyük bir hakikat. İnsan evde ben dediği zaman ortamda kaç kişi varsa o da ben diyor. Sen kimsin kardeşim? Sen ben de, ben de ben derim derim diye. Ne yapacağım?
Hocam eneyi palazlandırmayacağız.
Evet aynı. Yani ben işte evde ne yapacağım? Eşim ve karşı ben sen diyeceğim. O da bana sen diyecek. Ben bunu denedim hakikaten.
Hı hı.
Yani böyle bu kıssayı çok iyi bildiğim için bir gün eşim de böyle bir ilk evliliğin yılda işte 5. yıl içinde herhalde ki bir tartışma zuhur etti aramızda. Eşim bana böyle bağırdı sen kimsin falan diye böyle sinirlendi. Ben de bu fıkra aklıma geldi Mevlana Hazretleri'nin. Dedim ki ben Yasemin. Eşim adı Yasemin tamam mı? Örnek veriyorum bak. Ben bunu yaşadım ya. Hanım dedi ki o ne demek? Dedim vallahi ben senim dedim yani şu anda. Şimdi tam da meseleyi anlamadı. Kafası karıştı. Hikaye bilmediği için. Ne diyeceğini bilemedi. Şimdi olay birden soğudu yani. Tuhaf bir şey oldu. Kendisi kavga edecek halde yok. Mübarek gitti. Sonra başka bir zaman onu artık şimdi bak belledi ya. Başka bir sefer böyle bir tartışma esnasında ben böyle bir şey demiş olmalıyım ki yani sen kimsin nesin gibisin. O dedi ki ben Dursun Ali dedi. Aa deyince ben birden ayıldım. Yani gerçekten elhamdülillah ben her yerde bunu söylerim. Ondan sonra bir daha böyle büyük kavgalarımız olmadı ya. Kardeşim hakikaten şu anda ben bak ben şimdi Füzulî Hazretleri'ni biliyorum. Mübarek diyor ki bak iki sureti bir eyle ya Rabbi. Tamam, amin diyorum ben işte. Mevlana Hazretleri'ni okuyorum. İşte Özdemir Asaf'ı okuyorum kardeşim. Ben geldim deme sen. Ya. Bak ben geldim diyor sonra diyor ki öyle bir benim ki baştan aşağı sen. Ya şimdi sen eşine de ki sen geldim. Vay. Ben sen geldim ben gelmiyorum. İşte orada ne oluyor? İki sureti birden bir şeye dönüşüyor. Bir hale dönüşüyor. Şimdi biz bunu ihmal ettiğimiz zaman karşımıza çıkan şey şu. Efendim ben varım diyorsun, o da varım diyor. Ama şöyle bir şey var. Biz şimdi sonuçları konuşuyoruz ama hocam. Her sonucu doğuran bir başlangıç vardır. Genellikle onlar konuşulmaz.
Evet.
Onlara sıra gelmez. Şimdi çok güzel bir kıssa vardı. Zaman zaman anlatıyoruz. Bu bağlamda yine söyleyelim. İşte hani kadıncağızın birisi çocuğu doğmuş. Artık 6-7 aylıkken almış kucağına gelmiş. Bir hocaya, hocam demiş, ben bu çocuğu eğitmek istiyorum. Nereden başlayayım diye. Ne yapayım? Hoca efendi gülünce kız demiş ki, erken mi geldim hocam? Demiş, yok kızım demiş. Sen demiş çok geç kaldın demiş ya. Sen bana evlenmeden gelecektin demiş. Şimdi bu ne demek? İnsanın mutlu bir yuva kurması için taşıyacağı en önemli endişelerden birisinin de bu olması lazım. Yani şu, çocuğumun olduğu zaman ben bu çocuğu eğitmek için de bir anne seçiyor muyum? Sadece kendimi eş mi seçiyorum? Veyahut da ben bu çocuğumu eğitmek için sadece kendime koca mı seçiyorum? Ne oldu biliyor musunuz? Ben bu konuşmaları yaptım ya. Çok garip bir şekilde orada bir hanımefendi, yaşlı, bayağı bir yaşlı, bastonla zor yürüyor. Konuşma bitti, dedim ki yanına gittim. Dedim hanımefendi kusura bakma dedim, teyze sen ne arıyorsun burada, zar zor gelmişsin. Bana dedi ki oğlum sen dedi beni anlattın dedi, bak sen tam beni anlattın dedi. Dedim hayırdır? Ben dedi kendime çok güzel bir koca seçtim ama hiçbir iyi baba seçememişim dedi.
Evet. Evet.
Dedi sen tam beni anlattın. Dedim ki ben bir fıkrayı anlattım dedim teyzeciğim ve ben buna kalben inanıyorum. Diyorum ki kardeşim bak, oradaki şimdi değerli izleyicilerimiz vardır. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim kutsal kitabımız var. Zaman zaman söylüyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki sizin için eşler yaratan, sekinet yaratan ve peşinden rahmet merhamet yaratan Allah'tır. Şimdi bu ayeti okuduğumuz zaman bir Müslümansın kardeşim. Hayatına bu ilkeyi eş mi arıyorsun? Bak bir eşinde bir sekinet araman lazım birinci madde. Ya ben bu kızda sekinet, sükun, huzur bulabilir miyim? Ben bu delikanlıyla huzur bulabilir miyim? Bu kızdan bana karı olabilir ama acaba çocuklara anne olabilir mi?
Evet.
Bu delikanlıdan koca olabilir ama çocuklara baba olabilir mi? Veya şimdi siz annesiniz babasınız, kızınıza damat, oğlunuza işte şey bakıyor, gelin bakıyorsunuz. Ya gelin tamam. Kaynana diyor ki bundan iyi gelin olur bana ha. Kardeşim sen kendin gelin seçme. Oğluna sadece eş seçme. Torunlarına da bir anne seçtiğini anla yani. Anla yani. Oğluna sadece gelin seçmiyorsun. Torununa anne seçiyorsun. Kendine gelin seçiyorsun. Bunu anlaması lazım insanların. Allah'ın bir uyarısı var. Önceliği sekinete ver. Peşinden Allah diyor ki eğer siz sekine tercih ederseniz, yani ben bu insanla ruhen, madde, manen huzur bulabilirim, anlaşabilirim diyorsan, Allah peşine size meveddet vereceğim diyor. Meveddet sevgi verecek. Allah size sevgi verecek. Peşinde merhamet verecek. Şimdi benim annemle babam 55-60 yıl evli kalmışlar. Ya bir gün ben ne kavgada, biz 12 kardeşiz evde kardeşim. Acayip bir yokluk var, fakirlik var. O çağda herkes öyleydi. Bir sahibiz değil ya. Ya ben bir defa anneme babam bağırdığını hatırlamıyorum. Annem babam,
neydi bunun sırrı?
Ya babam
neye bağlardınız?
Yani şimdi babam eve gelirdi mesela. Ya sanki babam hacdan geliyor her akşam ya. Onu annem öyle karşıladı. Ya bu anne sen bunu yeni mi görüyorsun bu adamı? He yeni görüyorum der. Allah Allah. Ben şimdi şaşırıyorum. Ya adam şuna şükrediyor. Yani ya arkadaş kocam evime geldi ya. Ne güzel bir şey ya. Sağ salim geldi Allah'a şükür evin çocuklarının başında ya. Gelmeyebilirdi de. Hani diyor ki sabahleyin kapıları çok sert vurma. Akşam o kapıyı açamayabilirsin. Akşam sabah evden ayrılırken eşinle çocuğunla güler yüzle sevgiyle ayrılır. Bir daha onları göremeyebilirsin. Bu çok yüksek bilinç hali. Bu bilinç annemde hep var. Demek ki yani babamın varlığını kendine lütuf biliyor. Kendi lütuf bilmiyor. Kardeşim ben şimdi evde yaşıyorum. Hanımın varlığını lütuf biliyorum kendime. Ben kendi lütuf bilmiyorum ya. Öyle bir şey olabilir mi?
Hocam insanın ailesinin varlığını kendisine lütuf bilmesi çok kıymetli bir şey. Evet. O zaman bile isteye onun kalbine bir hançer saplayabilir mi? Dilinden imkansız bir zehir saçılabilir mi?
İmkansız. Yani onun kıracağına kendi kafana gırdaha edersin. Ben şimdi eşimi Allah'ın lütfu bilirim. Diyorum ki ona ya sen Allah'ın lütfusun bana diyorum. Yani ben sana layık değilim ama. Ben bunu hep söylerim.
Eminim o da size aynı his aynı ve şey duygularla yaklaştığı için. Aynı şeyi söylüyor.
Şey mi olur işte ben sana layık değilim. Kardeşim insan yücelttiği zaman. Ben işte anneme bakıyorum. Annem için babam bir ilahi lütuftu. Babam için de annem bir ilahi lütuftu. Şimdi onlar Ben bunları görüyorum. 60 yıl yaşamışlar. Babam eve gelir, yemek yer. Hemen bir kitap alır, okur. Babam, hem annem gider yanına. Hoca efendi ben de okur, bir şey okur. Ne anla, ne okudun bize de anlat böyle. Merak eder. Bu insanlar, yani şu. Bir insan kendini lütuf bilirse etrafındaki her şeyi eşya görüyor.
Öyle.
Tamam mı? Ama karşı lütuf görürse kendini eşya. Ben, bak bu önemli. Dolayısıyla
şimdi, hocam bunun sırrı da dönüp dolaşıp benliğe iptal damgası vurmaktan geçiyor. Meşhur bir söz var bilirsiniz. Dahi Hazretleri'nin miydi ya da? Sen çıkınca aradan kalır seni yaradan.
Yaradan evet. Yani
işte o benlik.
Bütün kavgalar burada çıkıyor. Yani
i̇ptal
işte
olacak.
Benim ailem işte benim annem şöyle diyor. Benim babam işte benim. Ya işte bak
ne
arkadaş
benim?
Şöyle ne bir benim? Şey var. Şimdi bazı şeyler var hocam. Mesela bunlar bir eğitim meselesi. Bak. Dünyayı bozmak isteyen eğitime sarılsın. Dünyayı kurmak isteyen eğitime sarılsın. Bak her şeyin başı eğitim. Peygamber Efendimiz diyor ki dünyayı isteyen ilme sarılsın. Yani eğitime sarılsın. Ahireti isteyen ilme sarılsın. İkisini isteyen yine ilme sarılsın.
Yine ilme
başı ilim yok. Beş ilimden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mutu kabli ente mutu. Ölmeden önce ölürüz.
Bunu da doğru anlamak lazım.
Evet şimdi bu hadisi biz sadece dünya ahiret işlerimize müteallik anlarsak doğru bir anlamı olur. Tamam. Peygamber diyor ki ölmeden hesaba çekilmeden hesaba çekin. Kardeşim ahiret hayatı var. Bu dünyada yarınını düşünüyorsun, geleceğini düşünüyorsun da ahireti biraz düşünmen lazım. Falan, tamam ama bunun bu sözlerin yani büyüklerin sözlerinin bambaşka anlamları da var. Niye biliyor musun? Şöyle bir şey. Mesela insanın bir formu bir başka forma geçtiği zaman ölmezse, o formla devam ederse orada bir facia yaşar. Ne demek bu? Şimdi çok güzel bir hikaye vardır. Memduh Şevket Esendal'ın olması lazım. Muazzam bir hikayesi vardır. Hikayenin adı şu. Karısının kocası. Bir hikayesi var. Şimdi başlığı
özetle dinleyelim.
Evet şimdi başlığı okunca tuhaf geliyor. Karısının kocası. Bir yaşlı karı koca var. Oğlunun evine sığınmışlar mübarekler. Fakat gelin bunlar istemiyor. Malum kavgalar. En son adam o kadar rahatsız oluyor ki hanım hadi diyor ayrı bir eve çıkacağız. Yani ayrı bir eve çıkıyorlar. Fakat ikisi de yaşlı yapamıyorlar. Kadın diyor ki bey diyor, şu inadı bırakalım. Biz yine oğlumuzun evine gidelim. Bir köşeye sinelim sesimiz çıkmasın. Gelin böyle yapıyor ama ne yapalım işte falan. Hayır diyor benim diyor oğlum yok diyor. Nasıl oğlumuz yok oğlumuz var. O artık karısının kocası diyor. Benim oğlum değil. Müthiş bir tamlama bu. Müthiş bir hikaye. Rolleri karıştırmayacağım. Şimdi ben ne yapacağım? Ya bak Peygamber diyor ki ölmeden önce ölünüz diyor. Şimdi sen evlendin. Artık senin yuvan var. Evin var. Sen artık bekarlığını öldür. Güzel. Anne babanın evini öldür.
Güzel.
Sen artık anne babanın evine kız değilsin. Delikanlı güzel. Değilsin. Bitti o hayat. Onu öldür öldür. Yok artık o. Geriye bakıyorsun sıfırdan bak. Yok. Eğer onu buraya taşırsan var ya facia. Nasreddin Hoca merhumun çok güzel bir fıkrası vardır. Hoca merhumun hanımı ölmüş. İkinci bir hanım almış. O da dul hanımefendi. Çocukta efendi varmış eski kocasından. Çok güzeldir. Gece yatarken bu mübarek hanım da gece sayıklıyor böyle. Aa rahmetli kocam şöyleydi, oğlum böyleydi, kızım böyleydi falan başlıyor saymaya. Sayıklıyor yani. Hoca efendi bunu duyuyor. Yataktan kalkıyor yavaşça. Giderken diyor ki hanım uyanıyor. Hadi hoca efendi nereye gidiyorsun diyor. Hanım diyor ya yatak çok kalabalık oldu. Buraya ben sığmıyorum diyor. Yatak çok kalabalık oldu. O ev çok kalabalık oluyor. Şimdi bir eve bir karı koca giriyor. Karının ailesi eve giriyor. Kocanın ailesi eve giriyor. Kardeşim zaten evler küçük etmeyi deme ya. Taşım onları ya. Onları taşıdığın zaman ne oluyor? O ev o kadar kalabalık oluyor ki sana yer kalmıyor. Anneler kavga ediyor orada, babalar kavga ediyor orada, eltiller, görümceler, dandıran. Ya işte bırak sen öldü kardeşim. Ben şimdi yani evliliğim ilk zamanları şimdi askere gitmişim, bir sürü olaylar olmuş. Şimdi aileme diyorum ki bak diyorum sevgili ailem bazı zorlukta yaşanmış hanım evde çocuklarla kalmış ben askerdeyim falan. Dedim bak benim eşime bir laf ederseniz var ya bir daha buraya gelmem bak kesinlikle. Laf etme tamam mı? Eve gidip diyorum ki eşime eşeciğim aileme laf edersen bir daha buraya gelmem bak. Bunu yapma. Benim aile görevlerim başka, koca görevlerim başka. Tamam mı? Bunun ikisini telif etmem lazım. Aynı şeyi ben onun ailesi yapmasa o bana aynı şey diyecek. Kardeşim böyle bir şey yok. Biz ne yapıyoruz? Şimdi peygamberimiz diyor mu ki öldürün geçmiş. Öl ya. Yeni bir hayata başlamış. Aklı hala anasının evinde. Olmaz. Babasının evinde. Mesela eskiden ne yaparlarmış? Mübarek atalarımız ne kadar güzel. Üç kişiye kına yakalamış diyor. Yani o meşhur Mehmet hikayesi var. Asker Mehmet'in hikayesi. Ne diyor? Evden çıkan koyuna Allah'a kurban olsun diye kına yakardı annemiz diyor. Oğluna askerdeyken kına yakardı, vatana kurban olsun diye. Kızına da yakardı ailesine kurban olsun diye. Ya sen artık aile kuracaksın kızım. Yok artık senin gelin yok. Bunu anla diye yola çıkması lazım. Şimdi bunlar şöyle bir şey. Yani bir olmak için bir olmak vahdet olmak yani. Vahit olmak. İkinin bir olması için bunların bilinmesi lazım. Bir eğitimden geçmesi lazım. Ben işte orada konuşurken şeye dedim ki tabii Aile Bakanlığı'nın İstanbul İl Başkan Yardımcısı hanımefendi var. İşte belediyeye dedim ya size bir şey diyeceğim dedim. Şu dedim salona bir ışıkçı aransa 40 tane belge istiyorsun kardeşim. Bir operatör alsa belediye 40 tane bilgisayar ne yapıyorsun? KPSS'de imtihan istiyorsun. Ya iki kişi
mülakat.
Evet, tabii. İki kişi evlenmeye karar. Hiçbir şey istemiyorsun. Ne saçma bir şey bu ya dedim. Olmaz ya. Bir tane kız geliyor delikanlı. Biz evlenmeye karar verdik. Hiçbir şey istemiyorsun. Bir yetkinliğin var mı? Karı nedir? Koca nedir? Hane nedir? Bir şey, hiçbir şey. Veriyorsun cüzdanı. Dedim verme ya. Vermeyin. Dedim belediyelere şöyle bir şey yapın. Ya yani siz kardeşim Allah'a şükür şimdi o kadar fazla uzmanımız var ki, psikologlarımız var ki ya bir psikoloğu çağır. Kardeşim belediye olarak buna diyor ki bir hafta yeni evlenenlere evlen öncesinde bir kurs verin ya. Ev nedir, aile nedir, çocuk nedir, eş nedir? Bunları anlatın dedim. Psikolog anlasın. Bir hafta bu kursa devam edene evlilik cüzdanı verin. Vermeyin ya dedim.
Yani bir evlilik okulundan bir rahliye tedrisattan evet. Geçsin.
Eskiden geçerlerdi.
Gelin damat adayları.
Tabii. O zaman bakanlık yetkisi dedi ki hocam dedi onu şu anda şöyle yapıyoruz dedi. Şimdi 150 bin lira yeni evlenenlere devlet para veriyor ya 2 yıl ödemesiz biliyorsunuz. Bunlar dedi paranı önce diyor, evlilik okuluna alıyoruz.
Ay güzel.
Ondan sonra evlendikten sonra bir daha okula alacağız diyor. Durum ne alemde falan işte bak böyle. Ha bu güzel. Yani herkesten her şey için eğitim istiyorsun. Abi, hayatın en ağır kurumu evlilik bir şey istemiyorsun. İki tanecer kafa kafaya verip bir odaya giriyorlar. Kavga gürültü sonra da. Bunlar nasıl telifi olacak? Dolayısıyla bir araya gelmeleri lazım. Şimdi burada bazı şeylerin yani Sezai Karakoç merhum çok nefis bir şeyi vardır. Der ki amaçlarla araçlar bir araya geldiği zaman insan tabiatı genellikle aracı amaç yerine koyma temayülündedir.
İnsan tabiatı genelde evet. Aracı amaç yerine koyma tabiatındadır.
Evet, yani böyle bir tabiatı var. Yani mesela yemek yemenin yaşamak için olduğunu unutur da yemeği abartır. Tatlar, tuzlar, yemekler değişik şeyler yapmaya başlar.
Lezzet tamam. Müptelalığı başlar.
Olur. Mesela giyim kuşamın örtünme için olduğunu unutur. Aynalar, süsler. Bak, aynen bunun gibi diyor rahmetli merhum. Diyor ki, mesela evlilikte diyor, gaye nedir? Evliliğin gayesi nedir? Şimdi bir soru soruyor. Diyor ki insanlar bir yuva kurmak için evlenirler. Ama der düğünle evliliği karıştırırlar. Sanki düğün yapmak için evleniyormuş gibi hava var. Şu andaki durumu. Vahim bir şey bu. Yani bak Mevla Hazretleri'nin çok nefis bir şeyi var. Diyor ki mübarek. Nikah düğün ne içindir diyor. Soru soruyor. Asıl meyve olan çocuğun doğması için suretteki görüntülerdir. Bak. Yani nikahta, evlilikte, düğünde bütün bunlar iki insanın bir araya gelip bir yuva kurması içindir. Ama biz şimdi evlilik, ev kurmayı, yuva kurmayı tercih eder hale geldik. Tartışılan şu. Düğün nerede yapılacak? Gelinlik nereden alınacak? Ne kadar altın alınacak? Ev nereden tutulacak? Perdeler, tüyler. evi o kadar abartıyoruz ki araç olan ev, amaç olan yuvayı boğuyor. Dolayısıyla daha sonra iki suretin bir olmasına mani vahim tartışmalar, kavgalar, tohum atılıyor da. Ben şunu istediydim, alma dedim, şunu istedim, alma dedim diye. Bu sen ne oluyor? Bir bakıyorsunuz insanlar. Cahit Zarifoğlu merhumun çok nefis bir şeyi vardı. Ölümden önce çok yazı yazan birisinde. Bir eve gittim diyor. Ya evde diyor eşyadan dolaşamadın diyor ya. O kadar eşya var ki. Sonra diyor ki çok güzel bir sözü var. Diyor ki eskiden eşyalar insanlar içindi diyor. Şimdi, artık şimdi insanlar eşyalar için yaşar hale gelmişler diyor. Hocam bunlar basit laflar değil. Bunlar boş laflar değil. Etme eyleme. İnsanlar eşyaya hizmet etmekten eşine hizmet edemiyor. Çocuğa hizmet edemiyor ya. Eşyayı korumaktan, korulamaktan. Ben çocuğuna ayırdığı vakit hanımefendinin, beyefendinin 10 dakika eşyayı ayırdı. Kaç saat günde ya? Akıl mantık var.
Hocam, her şeyi yerli yerine koymayı bazen unutuyoruz. Değil mi? Eşyayı yerli yerine ya. Koymak. İnsanın geçici bir süre, bu kısacık fani dünya hayatında misafir olduğunu unutması. Bu sefer yerli edasıyla dolaşmaya başlıyorsun. Küçücük bir sarsıntıda, bir sarsıntıda Cenab-ı Allah ev sahibinin, bu kainatın, dünyanın malikinin, sahibinin kim olduğunu hatırlatıyor.
Evet.
Eşyaya yani kendi anlamından çok çok böyle anlamlar yüklüyoruz. Bir de o evliliklerde zaman zaman nikah düğün takdimlerinde dikkatimi çekiyor hocam. Bir lüks, bir gösteriş, bir şatafat. Yani bir defa Efendimiz öyle diyor. Fakir fukaranın, garip kurabanın, ihtiyacın, yoksulun davet edilmediği düğün yemeğinde hayır yoktur yani bir yerde.
Ama niye böyle oluyor? Niye böyle
temel
oluyor?
Yanlış atılıyor o zaman.
Tabii şöyle bir şey. Hani diyoruz ya Mevlana Hazretleri diyor ki insanın en büyük ve en anlamlı yolculuğu içine doğru yaptığı yolculuktur. Eğer insan içine yaptığı yolculuğu yapmıyorsa dışına yapıyor.
Öyle maalesef.
İnsan evlilikte Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hakk'ın öncelediği sekinet, meveddet, merhamet üçlemesine yapmıyorsa yolculuğu, bu sefer ne yapıyor? Altına, bileziğe, düğüne, işte efendim şatafata yapıyor. Ne yapacak? Bir yolculuk garanti. Biz insan bakın öyle bir şeyiz ki biz Cenab-ı Hak'tan bir ruh taşıyoruz içimizde.
Öyle.
Biz göklere, yerlere sığmıyoruz. Dünya bize dar geliyor. Bu ceset dediğimiz şey basit bir forum.
Tabii.
Yani o ruh gittiği zaman 15 dakika sonra çürümeye, kokmaya başlıyor forum. Ama bizde ezeli ve ebedi olan bir şey, bir ruh var. Bu ruh dünya sığmıyor. Eğer şöyle bir şey. Şehname'de mübarek Firdevsi'nin Şehname'sinde daha Hak diye bir İran şahı vardı. Şeytan şah der İranlı, sevmezler onu. Onun omuzlarına iki tane yılan bitiyor. Bu şahın. Ve her gün iki tane insan beynini yedirmezse o yılanla adamı yiyecek. Bir müthiş bir metafordur bu. Şimdi bizim ruhumuz açlıktan kıvranıyor. Kalbimiz tatmin olmuyor. Eşyayla, şununla, bununla.
Tam olarak bu hocam.
Evet. İnsanlar bunu da anlamıyor. Ya kardeşim hani masallarda vardır ya. Aslanın önünde ot var. Atın önünde de et var. Kardeşim ya köpek affedersin aslan otu yemediği için kudurmuş zavallı. Zavallı at da açlıktan ölüyor. Önünde et var. At et yemez. Şimdi ben ata kızamam ki ya. Ata kızma ya. At aç ya. Ya ne yapsın ya. Şimdi? Aç kızma. Ne yapar Keloğlan? Gider otu alır. Atın önüne kor. Eti alır. Otun önüne, köpeğin önüne kor. Onlar doyarken. Ya şimdi bizim mesela şu tür programlar niçin yapılıyor? Yazılar niçin yazılıyor?
Evet.
Peygamberler niçin geliyor? Evliyaullah niçin sabah akşam ferah ediyor? İşte bunları anlatmak için insanlar. Kardeşim sen açsın haberin yok. Bak şu otu ye. Ana at diyor ki lan ben otu yiyince anladım. Biz şimdi burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz atız ya. Biz et yemeyiz. Biz ot deriz ya. Sen bunun farkında değilsin. Mevlana Hazretleri araz ve cevher diye bahseder bu meseleyi. Araz biliyorsun eşyanın dışıdır. Cevher içidir. Cevher değişmez. Araz değişir. Şimdi Hazreti diyor ki kadını nikahlamak arazdı, mahvolup gitti. Fakat o arazdan bir cevher geldi meydana. O cevher için biz bir araya geliyoruz. Cenab-ı Hak evliliğin için şart koşmuş. Çocuğun doğması, insan doğsun diye. Niye evlilik? Nesiller karışmasın diye. Basit bir şey bu yani. Ya bu evlilik, mevlilik bunlar hep bunlar esasında bir mecaz, bir metafor ya. Bunlar. Hakikat nedir? Nietzsche de aynı şeyi söyler. Yani evlendiğin zaman niçin evleniyorsun diyor Nietzsche. Böyle buyuruz Zerdüşt'te. Niçin evleniyorsun diyor. O da diyor ki evleniyoruz yani mutlu olacağız. Lanet olsun diyor. İki kişilik yalnızlık diyor. Bir başlıyor. Diyor ki boyunduruk altına girmeye hazır mısın? Köle işte diyor arzuların efendisi diye kölesi olmaya hazır mısın? Ya yani çocuk gelecek ve sen perişan olacak. Hazır mısın buna diyor ya. Yani. Bak. O şey diyor evlilikten kasıt bir üst insan yetiştirmektir diyor. Evliliğin gayesi budur bak. Az Nietzsche Mevlana Hazretleri'ni takip etmiş. Nedir evliliğin gayesi? Mümkünse eğer mümkünse Cenab-ı Hak nasip ederse sana bir çocuk verirse işte onu yetiştirmek budur.
Hayırlı evlat.
Evet bu yetiştirmek. Evet ama bunun içinde bazı işte ön şartlar koşmuşlar. Şimdi Mithat Efendi'nin çok hoştur. Mithat Efendi'nin işte bu peder olmak sanatından bahsetmiştik.
Evet daha önce de konuşmuştuk
evet,
yine.
Ne diyordu o? Yani o mübarekte baba olma sanatı kitap yazmış. Niye yazmış bunu? Çünkü o devirde de bakın 1870'lerden bahsediyoruz. Bundan 150 sene evvelden. Diyor ki Mithat Efendi yahu tiyatrolara bakıyorum, gazetelere bakıyorum, romanlara bakıyorum diyor. Yahu hep şu var diyor. Aşkım, hayatım, canım senin için ölebilirim. Sen benim her şeyimsin. Biz dünya işte birbirimizin geldik. Hep diyor ona iltifat. Ya bir tane romanda da bir tiyatroda bir çocuk eğitiminden bahsedin diyor ya. Aşkım biz evveli çocuğumuz o nasıl yetiştireceğiz bunu anlatın diyor. İnanın şu andaki dizilere bakın. Televizyon dizilerine. %99'u aynen böyle. Aşkım, hayatım, canım, ciğerim, bir tanem. Bir çocuk eğitiminden yok. Bahsedin ya. Mesela bir dizilerimizde dizilerimizin çoğunda okul vardır. Okula giden öğrenciler bir ders yapmazlar. Kızlar delikanlıyı kovalar, delikanlı kızları kovalar. Bir ders yapın ya, bir edebiyat dersi, bir şiir tahlili yapın. İnsanların gözü gönlü ufku açılsın kardeşim. Tarihten bir hikaye anlatın. Hani onun şey Herodot Cezir anlatırdı ya ekmek tekmesi.
Ama nasıl bak ya. Akılda kalıyor.
Ya öyle yapın. Yani mesela efendim diyor ki şu anda bütün diyor tiyatro, edebiyat, basın el ele vermiş aileyi bozmak için uğraşıyorlar diyor. 1870'ten bahsediyorum bak. Mübarek bugün de görse ne der acaba ya. Şu anda bütün bir medya, sinema, sosyal medya sektörü sanki aileyi dinamitlemek için kurulmuş gibi bir işlevi var. Biz bunu göreceğiz. Biz korumak için savaşacağız. Ona kızmak yani Dostoyevski'ye, Tolstoy'un çok güzel sözü vardır. Şeytana diyor kızma. Bir iyilik yap o sana kızsın diyor. Biz kızıp bağırmayacağız. Biz de alternatifle onu söylemeye tüm programlarla
devam
çalışacağız inşallah.
Çünkü hocam belki kötülüğü bitiremeyebiliriz tabii. Ama iyiliği çoğaltabiliriz. Bizim böyle temel tabii, bir misyonumuz tabii. Olmalı. Yani tabii. Kötülüğe mani olamıyorsak ya da bitiremiyorsak bile iyiliği çoğaltmak gibi evet, bir derdimiz, evet. Davamız olsun. Evet,
şeytan çalışıyorsa melek de çalışacak.
Bitti o kadar. Biz de inşallah değil mi bizim için sadakayı cari olacak. Tabii. Değil mi geleceğin dünyasını ya. İmar, inşa, ihya edecek. Yani bu topraklara böyle bir değer katacak. İnşallah ötelerde de yüzümüzü ak edecek. Salih ve saliha evlatlar yetiştirmek gibi bir derdimiz, gayemiz olsun bakalım.
Yok. İşte bak hani en başta demiştik ya. Mithat Efendi çok güzel bir şey söylüyor. Osmanlı diyor Anadolu'da ondan fazla beylik varken daha büyük beylikler. Neden Osmanoğulları bir cihan devleti kurar diye kuramadı?
Çocuk terbiyesi.
Ne diyordu orada hocam? Çok basit bir şey. Terbiye-i etfal meselesidir. Çocuklarını diyor çok iyi eğittiler. Çok iyi eğittiler çocuklarını.
Temeli oradan.
Oradan. Ha ne zaman çocukların eğitimini Fransızlara, mürebbiyelere, Belçikalılara bıraktılar, yıkıldılar.
Yani tazminat sonrası.
Evet. Yani biz şimdi her zaman benim şahsi kanaatim bu programda yani vesilesiyle her zaman söylüyorum eğitimden daha ciddi bir işimiz yok.
Yok. Önceliğimiz ve gündemimizde olmamalı.
Hep bu.
Gerçekten.
Eğitimden başla bizim. Peygamberler eğitmek için gelmiştir ve eğitmişlerdir. En mükemmel insanları yetiştirdiler, gittiler. Ondan sonra da diğer işte alimler, evliya, arifler bunu devam ettirdiler. Evet. Eğitim, eğitim, eğitim. Başka bir işimiz yok.
Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok hayati önemi haiz mevzulardan bahsettik yine. Dertli olduğumuz konuları gündemimize aldık. Siz değerli dinleyenlerimizin gündemine taşıdık.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden kıymetli hocam Dursun Ali Tökel Beyefendi ile beraber Erkam Radyo'da bir Suzi Dil programını daha yüzümüzün akıyla gerçekleştirmenin şükür duyguları içerisindeyiz. Hocama çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Saygılar sunuyorum.
Sağ olun. Programda ismi geçen, bu topraklardan neşet eden, birbirinden kıymetli değerlerimize de, hocalarımıza, üstadlarımıza da Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.